Ayrım 2. Elektra. Dido Sotiriu. Sayfa 20. Pahalılık kasırga gibi her şeyi yok ediyordu. Halkın temel gıdası zeytinyağı 1600 drahmiden Paskalya öncesinde 4400'e, sonra da 5000'e ve şimdi de 27000'e fırlamıştı. 30 gram ekmek karneyle dağıtılıyordu. O da her gün değil. Ona da ekmek denilirse. Habeşistan unundan yapılıyordu. Sarı bir çamurdu sanki. Et, süt, yumurta, şekeri hiç arama. Tümü keder verici hatıra olmuştu. Çocuklar için haftada 15 gramlık pirinç dağıtıyorlardı. Bu bile arada sıradaydı. Sokaklar vitaminsizlikten şişmiş insanlarla doluydu. Yürüdükleri yerlerde birden yalpalıyor, yere düşüyorlardı. Belediyenin el arabaları ve cenaze arabaları her gün binlerce ölüyü taşıyordu. Toplu halde çukurlara atılıyordu. Pek çok fakir ölülerini tek başlarına taşıyor ve gizlice gömüyorlardı. Ekmek ve gıda karnelerini ellerinde tutmak adına. Ölü çocukları kucaklarında, elbiseleri yırtık yürüyordu analar. Zayıf bir çocuk kalabalık içinde çöp tenekelerine dalıyor, iştahla bir limon kabuğu, bir parça soğan, çürük bir patates ya da domates arıyordu. Tifüs, dizanteri, verem, kansızlık ve sıtma küçük büyük herkesi kırıp geçiriyordu. İnsanlar ayakları üzerinde duramıyordu. İş makinalarını, çapayı, kalemi bırakıyor, bayılıyor ya da ölüyorlardı, koleraya yakalanmışlar gibi. Evi, mülkü olan satıyordu. Kentte altınını, halısını, mobilyasını satıyordu. İşçi neyini satabilirdi ki? Döşeğini, alyansını, altın dişini, çocuğunun vaftiz altınını, gümüş ikonunu. Her şeyini işgalin daha ilk günlerinde satmak zorunda kalmıştı. Halk öyle bir duruma düşmüştü ki hiçbir yerden ışık görmüyor, Hitler'in zaferlerinden başka bir şeyi duymuyordu. Ama işte Lazaros dirildi ve yürümeye başladı. İşçiler ve memurlar ayaklandılar. Kardeşler, nereye gidiyoruz? Silahsızdık, ihanete uğramıştık. Ellerinde makineli tüfeklerle dolaşan insan yiyicilerin elinde köleydik. Ama ayaklanacak, mücadele verecektik. Tek çıkar yol buydu. Mücadele ya da cenaze arabası. Halkın kurtuluşu için ilk işareti veren Ulusal Kurtuluş Cephesi'ydi. Halk, kamu ticarethanelerinde etkinliklere başladı. İşçi ve memurlar onlara destek verdi. Hep birlikte ayaklanmanın ön hazırlığını gerçekleştirdiler. Yasa dışı olan tüm memurlar Merkez Komitesi eylemi başlattı. İlk bildiriler daktiloda yazıldı ve illegal işçi gazetesi yayımladı. Direniş komiteleri şekilleniyor, gruplar, protestolar, açıklamalar birbirini izliyordu. İlk önce geleneksel direnişçilerle kitle halinde meslek grupları ileriye atıldı. Posta memurları. Onları aynı şekilde tüm diğer memurlar, iktisatçılar, eğitimciler vesaire izledi. Grev kelimesi yayılıyordu. Grev. Kararsız olanlar bile terliklerini bırakıp mücadele alanına atılıyordu. 9. lise karargaha dönüştürülmüştü. Memur komiteleri orada toplanıyor, konular orada tartışılıyordu. Bir iki değil, yüzlercesi. Memurlar içlerindeki gizli gücü keşfetmişlerdi. Bu gücün kaynağı aynıydı, birlik. İşgalciler ve satılmış yöneticiler şaşkınlık içindeydiler. Ölüler nasıl dirilmişti, nereden bulmuşlardı bu yürekliliği, nasıl birleşmiştiler tek bir beden gibi. Birliği vurunuz diye buyurdu işgal güçleri. İşbirlikçileri uğraşırlar. Bazı kesimlere 80 gramlık ekmek sözü vermeye yeltendiler ama başaramadılar. Ya herkese ekmek ya hiç kimseye. Terör başladı. Memurları yakalıyor ve askeri mahkemelere sevk ediyorlardı. Grev yapanlara ölüm cezasını öngören yasayı oyladılar. Ama yine başaramadılar. Memurlar tek bir beden gibi haykırdılar. Öldürünüz bizi. Grev yapanlara ölüm cezasını öngören hain kararname dizgiye verildiğinde ulusal basım evinde ne bir Yunan işçisi ne de memuru çalışmayı kabul etmişti. 8 gün süreyle grevciler ortalığı allak bullak etmişlerdi. Tüm devlet gücünü kıracak büyük savaşın ön hazırlıklarına başlanmıştı. Nisan 1942'de tüm işçi örgütleri greve gideceklerdi. Yunanistan tümüyle dayanışma içindeydi. Atina nefesini tutuyordu. Ne olacaktı? Ya bazıları korkarsa, ya çözülürlerse? Simpson'ın saç kılını koparmayı başarırlarsa acaba birlik bozulabilecek miydi? Memurlar direndiler, korkmadılar, dağılmadılar, bağlılıklarını unutmadılar, birlikteliklerini bozmadılar. Böylece zaferi ekonomik sınırlarını aşan, ulusal olan bir yengeyi kazandılar. Yabancı güçler onları alaya almanın ve terörlerini sürdürmelerinin tehlikeli olduğunu anladılar. Duvarlara asılacak afişlerle birliği bozmak olanaksızdı. Terör anlamını yitiriyordu. Tümünü yok edebilirler miydi? Askerler, Gestapo ve işbirlikçileri bir araya geldiler. Daha fazla şiddet uygulamamaya karar verdiler. Grevciler zaferi kazanmıştı. Ücretlere %300'lere kadar kademeli zam yapıldı. Ödemeler 15 gün içinde yapılacaktı. Ayrıca yaşam pahalılığı zamları da öngörülmüştü. İşine son verilen memurlar işlerine geri döndüler. Tutuklular salıverildi. Askeri mahkemelerde bekleyen dosyalar işleme konulmadı. Memurlar sevinçten ağlıyordu. Güçlerinin önemini ve gelecekte bunu nasıl kullanacaklarını anladılar. Polis, jandarma, itfaiye görevlileri de bu kahramanca mücadeleden yararlandılar. Aynı zamları onlar da aldılar. Ulusal birlik tümüyle benimsenmişti. Elektra heyecan içindeydi. Ağzından tek sözcük çıkmaksızın saatlerce düşünüyordu. Solomos, aşkla geçen Nisan şarkısını söylüyordu. Çağdaş ozanlar, memurların destanıyla geçen 1942 Nisan'ını şarkıya geçirecek sözleri bulamıyorlardı sanki. Eylem herkesi birleştirmişti. Birlik ve ulusal direniş başlamıştı. Tam da Hitler'in ününün doruğunda bulunduğu bir sırada. Ülkeleri ayakları altına aldığı, kil ayaklı bir dev gibi olduğu zamanlarda. Elektra bir kız arkadaşıyla yeni oluşan umutlar, beklentiler üzerine konuşuyordu. 1933 yılından beri başlayan mücadele sürecini düşündüler. Faşizm tehlikesi üzerine daha o zamanlar Yunan halkını uyarmaya başlamışlardı. Neredeyse o sıralarda kimse buna inanmak istemiyordu. Propaganda diyorlardı. Yunanistan böyle çalımlardan hoşlanmaz. Faşizm bizde geçerli olamaz. Hitler ve Gamalı haçları salt Almanların sorunu. Boş ver faşizme demişti Elektra'ya bir gün yoksul, okul görmemiş bir ev hanımı. Sen bize neyi pişirelim onu söyle. Çocuklarımızın açlıklarını giderelim. Herkes kaygılanmaya başlamıştı. Tehdidin yaklaştığını hissetmiş ve organize olmaya çalışmışlardı. Elektra 1935 yılının ilkbaharında tüm Yunanistan'ı gezmiş, faşizm karşıtı kadın örgütlerini organize etmiş, gelecek olan büyük kurultayın ön hazırlığını yapmıştı. Kız arkadaşıyla birlikte şimdi bunları yeniden anımsıyorlardı. O zaman nasıl da ayaklanmışlardı, taşralardan tüm tabakaların ve tüm görüşlerin temsilcileri Atina'ya gelmişlerdi. Kurultay Olimpiya'da olacaktı. Fakat son anda yasaklanmıştı. Demokrasi diye yutturdukları yasa etkindi. Aynı gün öğlen vakti 2000 insan kimsenin haberi olmaksızın Kokkinara'da toplanmış, illegal kurultayı yapmış ve gizlice dağılmışlardı. Karşımızdaki mücadelenin yanında şimdi tüm bunlar bize çocuk oyunu gibi geliyor dedi Elektra. Takvim 8 Eylül 1942'yi gösteriyordu. Bahaneler kalmadı. Bugün Elektra'nın çocuğunu vermesi gerekiyordu. Firar edebilmesi için serbest olmalıydı. Çocuk annesinden ayrılacağını bildiğinden kaygılıydı. Annesinin kucağında dönüp duruyor, onu öpüyor, okşamasını istiyordu. Elektra onun ruhsal olarak hazırlanmasına çaba gösteriyordu. Ama çocuk sinirliydi. Başı üzerindeki çatıyı yitiriyordu sanki. Gözleri yaşlı, sürekli anne diyordu mırıldanarak. Gel oynayalım Agni, şimdi bunları saklayacaksın biliyorsun. Mızıkçılık istemiyorum. Oyunu başlatamadan ziyaretçi için çağırırlar onu. Elektra'nın boğazı tıkanmıştı. Nefes almakta zorluk çekiyordu. Şefkatle çocuğuna sarıldı, gözlerini, saçlarını, ellerini öptü. Sonra da kararlı bir şekilde ayağa kalktı, şaşkındı ama bunu göstermemeye çalışıyordu. Gidelim Agnicik, canım. İyi dostlar seni almaya geldiler. Onların yanında ekmek yiyebileceksin. Sana istediğin bebeği satın alacaklar. Çocuk merakla çevresine bakındı ve sonra da Elektra'nın kulağına fısıldadı. Ya sen anne ne zaman geleceksin? Birkaç gün içinde Agni. Çok bir iki gün içinde. Söz veriyorum. O akşam tek başına kalan anne gözyaşlarını tutamadı. Direnişçi bir kadın ona yakınlık gösteriyordu. Sil gözlerini Elektra. Zor yıllar geçiriyoruz. Daha iyileri gelecektir. Biz getireceğiz o yılları. Budur savaşmamızın amacı. Volta atmak için ayağa kalkmak istedi ama diğer kadınları rahatsız etmemek için öylece kaldı. Kendine egemen olmak onun yapısında vardı. serin kanlılığını hiç kaybetmezdi. Eğer ona evin ön tarafının alev aldığını söylersen, peki arka taraftan çıkarız diye yanıtlayacaktır. Eğer ona evinin tümden yandığını söylersen, yine serin kanlılığını kaybetmeyecek, tüm içtenliğiyle peki o halde alevlerin içinden geçmeyi deneyelim diyecektir. Dünya yıkılsa, iki iş arasında kalsa, bir saatlik uyku için bulunduğu yerde başını eğer uyurdu. İnsanın güçleri tükenmez değildir. Bir amaç uğruna gereksinimi olduğunda onlara egemen olmasını bilmelidir. Elektra bu iyi alışkanlıkları mücadeleye atıldığı ilk yıllarda öğrenmişti. O sıralarda Neo İonya'dan Keseriani'ye, Keseriani'den Kalita'ya, Durgite'ye, Patisia'ya koşarak giderdi. Sonra da akşamleyin gazetenin müdürü, muhabiri, basımcısı olacak gücü kendinde bulurdu. Bunun dışında sabahları gazete satıcılığı da yapardı. Böyle alışkanlıklarla uykusuz kalmayı öğrenmeseydi, bulabildiğini yemeseydi veremden zor kurtulurdu. O zamanki örgütler küçük çapta ve yoksuldular. Büyük sıkıntılar, az ve deneyimsiz elemanlar, etkisiz kurumlar ve hasta çocuklar. Savaşçılar gökteki uçan kuşlar gibi evsiz, yemek yemeden, ara vermeden ve iç çamaşırları olmadan yaşamak durumundaydılar. Elektra'nın ikinci bir giysisi hiç olmamıştı. Hatta 1935 yılında Paris'teki faşizm karşıtı toplantıya kadın temsilcisi olarak gittiğinde üzerinde basmadan bir giysi, çorapsız ayağında bir çift lastik pabuç ve elinde içinde kağıtlarının, diş fırçasının bulunduğu ödünç bir evrak çantası vardı. Elbette bazıları gibi o dönemin devrim stilini izleyecek durumda değildi. Ne parası vardı ne de giysileriyle uğraşacak zamanı. Doğası gereği kaygısızdı. Kadın olmanın diğer tüm özelliklerini taşıyorsa da gösterişe aldırmıyordu. Eylem ve faşizme karşı savaşım genişlemeye başladığında Elektra direnişçilerin salt davranışlarının değil kıyafetlerinin de değişmesi gerektiğine inananların başındaydı. Kendisi özellikle bir ara bir tür feragat gibi dudaklarını boyamayı denedi ama bunu sürdüremedi. Beslenme konusunda da çaba göstermek istedi. Yakalandığı ülser zavallı midesinin en küçük bir isyanıydı. Evinden ayrıldığından beri iyi pişmiş ev yemeklerinden kurulu bir masada yemek yemeye ancak arada sırada otururdu. Tercih ettiği katık simitti. Hoş kokulu Yunan simidini hayal ederdi. Bununla geçirirdi gündüz ve geceleri. Yoksul mahalle kadınları kuru fasulyelerini onunla paylaşmaya can atarlardı. Seviyorlardı onu, güler yüzlü, tatlı dilli kız diyorlardı ona. Kalplerini coşturuyor, ışıkla dolduruyordu. Elektra, yaşamı herkesten fazla sevenler gibi yemenin içmenin tadını çıkarmasını bilirdi. İsteseydi her şeyi elde ederdi. Ama aklı, kalbi, yaşamı tüm insanların mutlu olması idealiyle, devrim ateşiyle doluydu. Averof tutuk evinde 1936 ile 1938 çok zor koşullarda 2 yıl geçirdi. Karavana, bakliyat, kurtlu ve kötü yağda pişmiş hamur işlerinden oluşurdu. Daha kötüsü öncelikle fahişelerin, frengili olanların, esrarkeşlerin ve diğer suçluların yediği karavanalarda servis yapılıyordu. Tutukluların evlerinden yemek gelmesine izin yoktu, bayramlarda bile. Bu yüzden ya karavanayı yemek ya da ölmek gerekecekti. Elektra sadece bunu yemekle kalmıyor, iyi örnek olmak için daha da istiyordu. Bazı kadınlar nasıl yapıyorsun diye sorduklarında, mis gibi kokan kızarmış patatesli ızgaraya hayır diyeceğime inanıyor musunuz? Ya da balığa ya da ızgara pirzolaya? Ama bunlar yoksa bize getirilenleri de mi geri çevirelim? Hayır, bu iyiliği onlara yapmayacağız diye yanıtlamıştı. Hapishane zor bir deneyim fabrikasıdır. Bilemezsin en saygın ve en güçlü savaşçının bile hangi tepkileri göstereceğini. Elektra terbiyesiyle, insanlığıyla, idealleriyle hapishane betonunu ısıtmıştı. Canlılığı ve iştenliği çetin yaşamının çıplaklığını kapatıyordu. 1937 yılında Averof tutuk evinde bir kadın her akşam sinir krizleri geçiriyor, diğerlerini uyutmuyordu. Elektra bu hasta kadının hücresinde kalmak istedi. Tecrübesiz bir genç kadındı. Sabırla, iyilikle, neşeyle onun moralini yükseltti ve tekrar sağlığına kavuşmasını sağladı. Yanına uzanır, onunla rahat ve iştenlikle tüm durumlardan ve insanca bir yaşamın gerekliliğinden söz ederdi. Ders verme havasına girmeden ona insan sözcüğünün yanında bir direnişçi olmanın önemini vurgulardı. Direnişçi, hapishane denen bu doğa dışı durumda bile kendi içindeki mücadele gücünü ve insanlık duygusunu öldürmelerine asla izin vermezdi. Bunların ikisine de gereksinimi vardı. Bunları gözü gibi korurdu. Tüm boş saatlerini doldurur, kendini umutsuzluğa ya da usancın onu sarmasına bırakmazdı. Çünkü büyücü Kirke'nin ellerine sahipti. Kirke, büyücü tanrıça. Odysseus'un serüvenlerinde başlıca rol oynayan kişilerdendir. Kirke ayrıca Argonautlar destanında söz konusu olur. Bizler, diyordu ona, hem tecritte hem de sürgün adalarında her yerde yaşamımızı doldurma ve sadece bugünü değil geleceği de yaratma yöntemini buluruz. Toplumun değişmesi için yaptığımız planları örnek al. Bilimsel güvenirliği içinde bir şiirin çekiciliğini, insanın güzel hayallerinden bir şeyi bulacaksın. İstemeden biraz da olsa sanatçı oluyoruz, öyle değil mi? Genç kız hapisten çıkacağı zaman Elektra'yı öptü ve ona dedi ki, ''Sana rastladığım için şanslıyım.'' Cezalı kadınlarla Elektra'nın iyi ilişkileri olmuştu. Onlara insanlıkla, anlayışla bakıyordu. Çoğu bozuktu, içlerindeki insanlığı bulmakta ve onu geliştirmekte insan zorluk çekerdi. Ama yine de bu katılığın altında gömülü bir mertlik, bir iyilik, bir özveri, bir zorunluluk vardı. Bu kadınları bir amaca bağlayan. Elektra çoğu kez onların yanına oturur, konuşur, onlara yardım eder, yola getirmeye çalışırdı. Bir gün bir kadın, hapishane görevlisi, bir kadına ceza veriyordu. Yönetmeliğe aykırı olarak saçları başörtüsünün dışına çıktı diye diktatörlük döneminde tutuklu kadınların kıyafeti basit bir giysi ve başlarında tüm saçı kapatan örtüden oluşurdu. Buna öfkelenen tutuklu kadınlar görevlinin üzerine atılmıştı. Ciddi bir kargaşanın çıkma ihtimali vardı. Bunun üzerine Elektra araya girdi ve herkesi sakinleştirdi. Tutuklu kadının başından başörtüsünü çıkardı ve onu görevliye verdi. ''Bunu ona sen giydirmeyi ister misin?'' diye sordu. ''Ona benim giydirmemi ister misin? Kadının bunu bilerek yapmadığını göreceksin. Görüyorsun, alçak boylu, alnında birçok benekleri var. Ne yapsa kapanmıyor. Bir daha onu darıltma. Senin gözlerin kestane renginde, onları mavi gösterebilir misin? Hapishane kuralları bunu talep etse bile.'' Hapishanede Elektra ile birlikte yaşayan onlarca tutuklu kadın yemin ediyor, eğer isterse kendilerini ateşe atacaklarını söylüyorlardı. Elektra ruh doktoru değildi. Gördüğü insanlara yardım etmeyi seviyordu. Köklü toplumsal bir değişimin mücadelesini vermeye çalışıyordu. Atıldığı bu savaşta önemli güçlere gereksinimi olduğunu iyi biliyordu. Ön safta savaşanlara, kahramanlara, müttefiklere, yardımcılara, yandaşlara gerek vardı. Hatta kişisel bir yakınlıkla yardım eli uzatacak olanlara bile. Mücadeleye yardımı olacak önemsiz bir gücün bile yitirilmemesi gerekiyordu. Bu güzel içten pazarlığı ona hoş görelim. Elektra'nın Agni'den uzak geçirdiği ilk gece son buldu. Bir horoz öttü, keskin sesi tutukluların hücrelerini, kalpleri delip geçti. Kiminde çocukluk anılarını uyandırdı, kimi için küçük köyü, kimi için mutlu bir geceyi. Elektra temiz çarşaflı bir yatakta, kucağında oyuncak bir bebekle çocuğunu düşündükçe gülümsüyordu. Ne kadar isterdi doğrusunu bilmeyi, acaba annesini yitiren bir çocuğu oyuncak bir bebek avutabilir miydi? Dünyaya getirdiğinden beri ilk kez ondan ayrı kalmıştı. Ama zamanıydı. Anne bağlarını yeterince yaşamıştı. Şimdi onun doğal, özgür bir hayat sürmesi gerekiyordu, tüm çocuklar gibi. Kendisinin de siper alması, kararlı olması, mücadeleye katılması gerekiyordu. Hiçbir yerde, hiçbir zaman çocuklar analarından ayrı düşmesinler diye. Gülümser küçük kızına, gülümser geleceğe ve uykuya dalar. Elektra kaçış hazırlıklarını yapıyordu. Uygun anı beklemeliydi. 9 Eylül'de bir jandarma hücresini açık bırakmıştı. Aniden onu subayı çağırmıştı, karavanayı yediği tezgahın üzerine koydu ve gitti. Bunun üzerine Elektra zaman kaybetmedi. Günler öncesinden sağladığı temizlikçi giysisini üzerine geçirdi, başörtüsünü bağladı, yemek dolu tenekeyi kaptı ve serin kanlılıkla nöbetçilerin önünden geçti. Acaba jandarma onu yakalayacak mıydı? Nöbetçilerden biri onu tanıyacak mıydı? Bir iş vermek üzere tesadüfen onu durduracaklar mıydı? Acele etmeksizin sessizce yürüdü. Avluyu geçti, kapıdaki nöbetçi yeniydi, kadını tanımıyordu. Elektra pasaport gibi yemeği gösterircesine elinde tutuyordu. Daha doğal ne olabilirdi? Karavanasını almış ve giden temizlikçi bir kadın. Nöbetçi dış kapıyı ona açtı. "Hoşça kalın," dedi kadına. "Makarna afiyet olsun." "Hoşça kalın," diye yanıtladı Elektra adamı ve aynı serin kanlılıkla dışarı çıktı. Ardına dönüp bakmadı. Ya bir el onu yakalarsa, ya bir kurşun onu bulursa, ya da ilk yoldan saptı, ikincisinden de, üçüncüsünden de. Kuşkuya yol açmamak için koşmadı. Çabucak eşarbını çıkardı, kalbinde acıyla iştah kabartan o yemeği bir yere bıraktı ve yürüdü. Tehlike geride kaldığında sadece o zaman şaşkına döndü. Ne yapacağını bilemedi. Oynayıp zıplasın mı, bağırsın mı, ağlasın mı? Böyle büyük bir başarıdan etkilenmişti. Tepkileri garip olabilirdi, kedere varırcasına. Artık özgür müydü? Evet, özgürdü. Bunca yıl hapishaneler ve sürgünlerden sonra Atina'nın sevdiği sokaklarında yürüyebilecek, güneşinin, insanlarının, çocuklarının, evlerinin, tozunun, gürültüsünün tadına varabilecek miydi? Savaşabilir, kendini köpürmeye başlayan halk zeliyle birleştirebilirdi artık. O ilk akşam her şey ona inanılmaz görünmüştü. Kendini mutluluğa koşmak üzere yabancı, harikalar dolu bir yerde karaya çıkmış biri gibi hissediyordu. Özgürlüğünün ikinci gününden itibaren çalışmaya koyuldu. Herkese yazlıktan döndüğü izlenimini veriyordu sanki. Genç Kadınlar Örgütü'nün ve sonra da Atina Ulusal Özgürlük Cephesi'nin aydınlatma dairesinin sorumluluğunu üstlendi. Bunu olağanüstü savaşçılardan oluşan bir orkestra şefi gibi harekete geçirdi. Tüm Atina'da, mahallelerde serbestçe dolaşabiliyordu. Demir parmaklık arasında geçirdiği yıllarda bu sevinç ülkesinde bulunacağı bu anı düşlerdi. Sevinç mi? Hangi sevinç? Karşılaştığı herkesin kafası dağınık, herkes dertliydi. Yakınlarını arıyordu. Hiçbir yerde neşe yoktu. Ölmüş müydü acaba? Hayır, olamaz. Bir yerlere kaçmış, saklanmış ve özgürlüğünü bağlayan zincirleri kırmaya uğraşıyordur anlaşılan. Yapışıktırlar. Özgürlük olmadan sevinç olamaz. Elektra kabarmış hindi gibi yürüyen gamalı haçlılara ve yanlarındaki Mussolini'nin yenilmez horozlarına bakıyordu. Bakışları, tavırları şunu söylüyordu sanki. Yere çökün köleler, seçkin halkı dünya egemenliğine götüren 3. Rich'in şanlı arabasının üzerinden geçmesi için toprak olun. Tiranlar geri zekalı ve kör olurlar her zaman. Tarlalarını sefil gördükleri bu ülke sarsılacak, kısa sürede ayağa kalkacak, volkan gibi patlayacak ve onları yakacaktı. Elektra, işçilerin, memurların, üniversitelilerin, kadınların gözlerinde bu esir olmaz ulusun direniş destanının ateşini görüyordu. İşgal onları öldüklerine inandıracak fakat haç çıkarmalarına ve dua etmelerine fırsat vermeyecekti. Yunanistan'ı ölü görüyor, ölmesini istiyorlardı. Tekmeliyorlardı onu. Kımıldıyor mu diye görmek için kırbaçlıyorlardı onu. Atina caddesinde safkan bir Hitler yanlısı aç bir çocuğun bileğini büküyordu. Çünkü bir tayin çalmıştı. Makriani bölgesinde ünlü bir Alman subayı güneş altında dostlarıyla birlikte yemek yiyordu. Küçük bir parça eti yere attı. Çocukların ve köpeklerin eti kapmak için yerlere üşüşerek ölümüne birbirlerini ısırmalarını ve yaralamalarını seyrederken eğleniyordu. Kolonaki bölgesinde bir Gestapo mensubu, saygın bir Atinalı bilim adamını sokağa çıkmaya ve evinin duvarlarına yazılı vatansever sloganlarını diliyle temizlemeye zorlamıştı. İşte buydu faşizm, buydu yeni düzen, buydu kölelik. Onurlu halkımızın bağrında öfke kabarıyordu. Devrim örgütleri mesajlarla Yunanistan'ı ayağa kaldırıyordu. Dimdik, genç, yeniden doğmuş gibi yürüyordu. Bir haykırış baştan başa ülkeyi sarıyordu. Yurtseverler. Özgürlük kanla savaşla kazanılır, armağan edilmez. Yunan ruhu tutsak edilemez. Barbar işgalcilerin sonu gelmez cinayetlerinin bedelini ödemeleri gerekir. Faşizme ölüm, halka özgürlük. İkinci ayrımın sonu sayfa 32.